أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyiciler, El Esmaül Husna sohbetimizde bugün yine sizlerle beraberiz. Bugünkü okuyacağımız Allah'ın güzel isimlerinden El-Vahhab ve El-Razzak ismini inşallah okumaya çalışacağız. İlk önce El-Vahhab ismini okuyacağız inşallah, öğreneceğiz. El-Vahhab ismi, Rabbimizin bu güzel ismi, hibe kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı ise bağış yapan anlamındadır. Herhangi bir karşılık beklemeden yapılan bağış, her zaman ve her yerde yapılan bağış anlamına kullanılıyor hibe kelimesi. Hastalara verilen şifa, hastalara şifa veren ve afiyet veren anlamında, dertlilere deva veren, çocuğu olmayanlara çocuk veren, yolda kalmışlara, yoldan sapmışlara hidayet veren kimse içinde El-Vahhab ismi kullanılır. Yani Allah-u Teala'nın bütün bu nimetleri vermesine El-Vahhab deniyor. El-Vahhab ismi hibe kelimesinden türetilmiştir. Mübalağa ve devamlılık ifade eder. Yani Rabbimiz El-Vahhab özelliğine devam ediyor. İnsanlara vermeye, hibe etmeye, bağışta bulunmaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin değişik yönlerden hibeleri anlatılır. Mesela İbrahim suresinin 39. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak. Hazreti İbrahim Rabbine hamd ediyor, Rabbine yalvarıyor. Benim yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı çocuk olarak hibe eden, veren, bağışlayan Allah'a hamd olsun diyor. Şuara suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Hazreti Musa şöyle buyuruyor. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا. Rabbim bana hüküm verdi, hükümranlık verdi, hakimiyet verdi, sulta verdi ve karar verme özelliği, hak ile batılın arasında karar verebilme özelliğini verdi. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ve beni gönderilen peygamberlerden kıldı. Meryem suresinin 50. ayet-i kerimesinde ise Rabbimiz yine bir hibeden bahsediyor. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Allah, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İsa'ya üstün bir anlatım gücü hibe etmiştir. Onlara güzel konuşma özelliği vermiştir. Bu da Rabbimizin bir hibesidir. Meryem suresinin 35. ayet-i kerimesinde ise Rabbimiz Hazreti Harun'dan söz ederken şöyle buyurur. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نِبِيًّا. Hazreti Musa'nın kardeşi Harun'a biz kendi rahmetimizden nebilik verdik, ona nebilik hibe ettik. Şura suresinin 49. ayet-i kerimesinde ise Rabbimiz bütün insanlara vermiş olduğu nimetlerden bahseder. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yerin ve göklerin mülkü saltanatı Allah-u Teala'ya aittir. Hükümranlık Allah'a aittir. يَخْلُقُ مَا يَشَى. Allah dilediği şekilde yaratır. Dilediği kimseyi yaratır, dilediği şekilde yaratır. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاتَ. Dilediği kimselere kızlar ikram eder, kızlar verir, hibe eder. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورْ. Dilediği kimselere de erkek evlatları verir. Bu tamamen Rabbimizin bir hibesidir, Rabbimizin dilemesidir. Dilerse her ikisini birden verir, dilerse hiç vermez. Allah-u Teala kullarını evlatlarla imtihan eder. Okuduğumuz ayetlerde de görüldüğü gibi hibe kelimesi önemli nimetler için kullanılır. Yani Rabbimizin bizim için birinci derecede önemli olan nimetleri için kullanılmaktadır. Mesela peygamberlik vermek. Rabbimiz Hazreti Harun'a peygamberlik vermiş. Önemli bir nimettir. İnsanlar bu nimetin kadru kıymetini bilmek zorundadırlar. Ve Rabbimiz ancak bu nimeti dilediği kimseye veriyor. Hiçbir kimse çalışmakla bu nimeti elde edemiyor. Yine Rabbimiz önemli nimetlerinden Hazreti İbrahim'e vermiş olduğu İsmail ve İshak'tan söz ederken hayırlı bir ümmet vermek de Rabbimizin en değerli, en önemli nimetlerindendir. Sonra yine Rabbimiz Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a ve babaları Hazreti İbrahim'e üstün bir anlatım gücü vermiştir. Güzel anlatma, güzel ifade edebilme, doğru söyleme özelliği vermişti. İşte bu da Rabbimizin bir hibesidir. Ayrıca Rabbimizin bizlere erkek ve kız çocuklar hibe etmesi de Rabbimizin güzel bağışlarındandır. Yine Hazreti Musa'ya Rabbimizin verdiği gibi hüküm, otorite, hakimiyet, karar verme yetkisi de Rabbimizin en güzel nimetlerinden, en güzel hibelerinden ve bağışlarındandır. Allah-u Teala bütün bu hibelerini verirken, bütün bu nimetlerini verirken herhangi bir karşılık beklemez. Çünkü Allah ganidir. Allah zengindir. Kullarının karşılık vermelerine ihtiyaç sahibi değildir. Allah kullarının karşılık vermelerinden müstağnidir. Onlara ihtiyacı yoktur. Zaten kulların verebileceği şeyleri de Rabbim onlara vermiştir. İnsanların kendi ellerinde kesinlikle hiçbir şey yoktur. Kullarının vereceği karşılığa Rabbimizin kesinlikle ihtiyacı yoktur. Rabbimiz Elhamid'dir. Yani kendi katında övülmüştür. Kendi katındaki melekler Rabbimizi daima överler. Bundan dolayı kullarının övgüsüne Rabbimizin ihtiyacı yoktur. Yani Allah-u Teala bu nimetleri verirken kendisini övelim diye vermemiş. Rabbimiz bu nimetleri bize vermiş ama biz Rabbimizi översek, Rabbimize yönelirsek, Rabbimizin gani olduğunu bilir, onun zenginlik kaynağı sahibi olduğunu bilir ve onun zenginlik kaynağından faydalanmaya çalışırsak, Rabbimiz bizim derecemizi artıracaktır, bizim kulluk derecemizi yükseltecektir. Yani biz şükredersek, Rabbimiz bizim şükrümüzden dolayı bu nimetlerini artıracak, biz de Rabbimize şükrettiğimiz için kulluk görevimizi yerine getirmiş olacağız. El-Vahhab ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 kez geçmektedir. Birincisi Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesinde Ülül Elbab, akıl sahibi insanlar Rablerine dua ederken şöyle dua ediyorlar. Bu insanlar akıllı insanlar. Rabbimizin akıllı diye vasıflandırdığı insanlar. Biz de akıllı insan olmak istiyorsak veya akıllı insan olduğumuzu iddia ediyorsak işte biz de böyle dua etmeye çalışacağız. Bu örnek Müslümanların örnek dualarını kendi hayatımıza örnek olarak dua yapmaya çalışacağız. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi, sen bana hidayet verdikten sonra sakın benim kalbimi kaydırma ya Rabbi. Benim kalbimi yamutma ya Rabbi. Hak yolundan, hidayetinden uzaklaştırma ya Rabbi. Ve heb lena min ledunke rahme. Kendi katından bana bir rahmet hibe olarak ver ya Rabbi. Bana nimet ver, bana rahmetinden hidayet ver. Benim kalbimi saptırma ya Rabbi. İnneke entel vehhab. Çünkü sen vehhabsın ya Rabbi. Sen hibe edersin, bağışı bol olansın. Saat suresinin 9. ayet gelmesinde de yine Rabbimizin El-Vahhab ismi geçiyor. Em indahum khazainu rahmeti rabbik el-aziz el-vahhab. Yoksa onlar, yani müşriklerin ileri gelenleri, kudret ve lütuf sahibi olan, yani vahhab olan Rabbinin hazinelerine mi sahipler? Yine Saat suresinin 35. ayet gelmesinde Rabbimizin El-Vahhab ismi zikredilmekte. Gâle rabbi gfirli. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ. Hazreti Süleyman Rabbine yalvarıyor ve diyor ki, ya Rabbi, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra kimseye böyle bir saltanat vermeyesin diye Allah-u Teala'dan istiyor. Ama Allah'tan isterken Rabbi tabiyle istiyor. Yani önce Allah-u Teala'nın Rabbliğini kabul ediyor. Bütün dualar, peygamberlerin dilinden sadır olan bütün dualar Rabbena veya Rabbi şeklinde olmuştur. Bu da bize bir örnektir. Rabbi gfirli, ya Rabbi beni bağışla. Önce kul aciz olduğunu itiraf etmesi lazım. Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilmesi lazım. Mutlak gücün, mutlak galibiyetin Allah'a ait olduğunu, verme özelliğinin sadece Allah'a ait olduğunu bilmesi lazım. Sonra da Rabbinden istemesi lazım. El-Vahhab isminin anlamlarını ve Kur'an'daki geçen yerleri öğrendikten sonra bu ismin bizim üzerimizde mutlaka bir tesiri olması lazım. Ve bu ismi, El-Vahhab ismini öğrenen kullara düşen belli görevler vardır. Şimdi bu görevleri sıralamaya çalışalım inşallah. Kendi anlayabildiğimiz kadarıyla, kavrayabildiğimiz kadarıyla. Allah-u Teala'dan öncelikle bizim kalbimizi ve ayağımızı kaydırmamasını isteyeceğiz. Tıpkı akıllı insanların dua ederken Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme dedikleri gibi, ya Rabbi, hidayetten sonra bizim ayağımızı kaydırma, bizim kalplerimizi yamutma ya Rabbi, çevirme hidayetinden diye Allah-u Teala'ya yalvaracağız. Rabbimizin en büyük hibesi, Rabbimizin bize en büyük bağışı hidayetidir, Kitab-ı Kerim'idir, Peygamber-i Mübin'idir ve Sırat-ı Müstakim'dir. İşte biz Allah-u Teala'nın bu nimetlerine ulaştıktan sonra gurur kibir içerisinde olmadan, nimet içerisinde şımarmadan devamlı Allah'la bağlantımızı devam ettireceğiz. Rabbimizden bu hibesinin, bu nimetinin devamlı gelmesini isteyeceğiz. Çünkü biz de zaten Fatiha suresinde Rabbimizden sırat-ı müstakimi istiyoruz ama ya Rabbi, nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Yahudilerin ve Hristiyanların, gazabına uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna ulaştırma ya Rabbi bizi diyerek Allah'tan hidayetin devamını istiyoruz. Çünkü biz eğer Allah-u Teala'nın hidayetine ulaştıktan sonra okumayı bırakacak olursak, Allah'la bağımızı koparacak olursak, Allah'ın kitabıyla bağlantımızı kesecek olursak, Allah korusun kalbimizde yamulacaktır, ayağımıza kayverecektir. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ İnsanlar yamukluk yapmaya başladıktan sonra Allah-u Teala da onların kalplerini yamultmaya başlar. İnsan bir kere yamulsun hele, sonra diğer yamukluklar onun arkasını takip edecektir. Allah da artık onun yamulmasına müsaade edecektir, kalbini açıverecektir. Diğer üzerimize düşen bir görev ise Rabbimizden hayırlı evlatlar, hayırlı zevciler, hayırlı nesiller ve hayırlı zürriyetler isteyeceğiz. Tıpkı Hazreti Zekeriya'nın Âl-i İmrân suresinin 38. ayet-i kerimesinde ifade edildiği şekilde Rabbinden istediği gibi biz de isteyeceğiz. Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibeten. Ya Rabbi tertemiz, tayyip olan zürriyetler bana ihsan et, bana hibe et ya Rabbi diye biz de Allah'tan isteyeceğiz. Sonra Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Rahman'a gerçek anlamda kul olan insanların dualarını örnek olarak bize anlatıyor. Biz de Rahman'a gerçek anlamda kul olmak istiyorsak, İbadur Rahman'dan olmak istiyorsak böyle dua edeceğiz. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yun. Ya Rabbi bizim çocuklarımızdan, hanımlarımızdan bize göz aydınlığı kıl. Onları bizim gözümüzün aydınlığı kıl ya Rabbi. Ve cealna lil muttakine imama, bir de bizi müttakilere önderler ve imamlar kıl ya Rabbi diye Allah-u Teala'dan istiyoruz. Allah'tan hüküm, hükümranlık, hakimiyet, doğru karar verebilme, adaletli davranabilme özelliğini de istememiz gerekiyor. Çünkü Hz. Musa dua ediyordu, Rabbi hebli hukmen, ya Rabbi bana hüküm ver. Müslüman da bu duasını devamlı yapması gerekiyor. Müslüman demek hayata hükmeden demektir. İslam demek insanların hayatına hükmeden demek. Eğer Seyyid Kutub'un da söylediği gibi, eğer İslam hükmetmiyorsa o İslam değildir. Müslüman hükmettirmiyorsa o da Müslüman değildir diyor Seyyid Kutub. Biz de Müslüman olduğumuz için hayatımızda hüküm isteyeceğiz. Rabbimizin hükmünü isteyeceğiz. Rabbimizin hükmüyle amel etmeyi isteyeceğiz. Ve bulunduğumuz ortam içerisinde, bulunduğumuz toplum içerisinde de Rabbimizin hakim olmasını, Rabbimizin hüküm sahibi olmasını isteyeceğiz. Müslümanlara da Rabbimizin hüküm yetkisini vermesini isteyeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisinde buyuruyor ki, İslam'ın halkaları lime lime dökülecektir. Tıpkı bir ipin liflerinin teker teker koptuğu gibi İslam'ın halkaları da teker teker kopacaktır diyor. İlk kopacak olan halka hüküm halkasıdır. Diğer halka en son kopacak olan halka ise namaz halkasıdır buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Yani hüküm Müslümanların elinden gittikten sonra artık İslam'ın bütün müesseseleri teker teker elimizden gitmeye başlamış. İslam'ın diğer kurum ve kuruluşları teker teker çözülmeye başlamış. Nihayet bir namaz kalmış. Namaz da bugün artık zayi edilmeye başlamış. Namaz da gerçek anlamda Rabbimizin istediği şekilde, huşulu bir şekilde kılınmadığından dolayı namaz da bugün gerçek fonksiyonunu toplumda Müslümanlar üzerinde göstermiyor. Yani Müslümanlar hükme talip olacaklar. Hükmetmeyi isteyecekler. İslam'ı hükmettirecekler. Hükmettiren bir İslam'a talip olacaklar. Allah-u Teala'nın da hakimiyetini kabul edecekler. Allah'ı tanırken hakim olarak kabul edecekler. Çünkü insanlar Allah-u Teala'yı farklı farklı tanıyorlar. Herkes kendi kafasında bir Allah inancı ortaya çıkarıyor. Bir Allah kavramı ortaya atıyor. Ve bazı insanlar Allah-u Teala'yı hayatlarında hüküm sahibi olarak kabul etmiyorlar. Yaratıcı olarak kabul ediyorlar. Nimet olarak kabul ediyorlar. Ama Allah-u Teala'yı hakim olarak, hükmedici olarak kabul etmiyorlar. Veya hayatlarının belli bölümlerine hükmettiriyorlar Allah'ı ama diğer bölümünde Allah'tan başka tanrılar ve ilahlar kabul ediyorlar. Veya kendilerini ilah ve tanrı olarak ortaya koyuyorlar, onların hükümlerini benimsiyorlar. Müslümanlar da, İslam'ı benimseyen insanlar da bugün piyasada İslam adı altında bir sürü dinler var, birçok dinler var ve herkes de kendi bağlı olduğu dine İslam adını veriyor. Ama bakıyoruz ki İslam olarak ortaya atılan bu anlayışlar, bu fikirler, bu ideolojiler birçoğu Allah'ın dininden uzak. Çünkü hayata hükmetmeye yönelik değil. Hayata karışmıyor. Sadece insanların kalplerinin içinde sıkışmış kalmış veya beyinlerinde sıkışmış kalmış dillerinden dökülen birkaç kelimeden ibaret olan bir din anlayışı var. Bir İslam anlayışı var. Ama İslam, hayata hükmetmek, hayatı Allah'a teslim etmek için gelen bir dindir. Kelime manası da teslim olmak demektir. Biz hayatımızı Allah'a teslim olacağız ve hayatı da Allah'a teslim edeceğiz. Hayatımızın bütün birimlerini Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Böylece Allah'tan hüküm isteyeceğiz. Ve elhakni bis-salihin, ya Rabbi beni salihlerin, erdemli insanların arasına kat diye Allah'a yalvaracağız. Allah-u Teala'nın bize hibe olarak vermiş olduğu nimetlere sahip çıkacağız. Bunlara hakkıyla şükredeceğiz. Bunlara gerçek anlamda saygı duymaya çalışacağız. Mesela Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere nimet etmiştir. Allah onlara nimet olarak vermiştir. Kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir. Yani insan olan bir peygamber göndermiş, bizim gibi yaşayan, bizim gibi özelliklere sahip olan, Rabbimizin bazı özellik vermesiyle güçlü olan peygamberler vermiştir. يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ Peygamber bize Allah'ın ayetlerini okuyor, tilavet ediyor. Sonra bizi arındırmak istiyor. Bizim kalplerimizdeki, düşüncelerimizdeki, hayatımızdaki, inancımızdaki, itikadımızdaki pislikleri, yanlış hareketleri peygamber temizlemeye çalışıyor, temizlemek için gönderilmiş. Ve يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Peygamber kitabı ve hikmeti öğretiyor. Peygamber kitabı en iyi anlayan insan, o kitabı bize öğretiyor. Sonra peygamber kitaptan anladığı hükümlerle bize hükmediyor, bize bir takım prensipler söylüyor. Doğru ile yanlış arasında bizim nasıl davranmamız gerektiğini bize peygamber aleyhissalatü vesselam öğretiyor. Ve in kânü min qabli lefî dalâlin mubîn. Halbuki daha önce insanlar apaçık bir sapıklığın içerisindeydiler. Allah insanları sapıklıktan kurtarmak için onlara minnet etti, onlara nimet verdi, peygamberler gönderdi. İşte biz Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu peygambere sahip çıkacağız, peygambere saygı duyacağız, peygamberin bize getirmiş olduğu mesaja sahip olmaya çalışacağız, o mesajı gündemde tutacağız, o mesajı hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Yine Allah-u Teala Kasas suresinin 5. ayet-i kerimesinde Müslümanlara olan nimetinden bahsederken şöyle buyurur. وَنُرِيدُ اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْعَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ Biz de hor ve güçsüz görülen insanları yeryüzünde nimet verelim, onlardan yana olalım, onlara taraf olalım istemiştik diyor Rabbimiz. Sonra onları yeryüzünde önderler kılalım, dinde öncüler kılalım, imamlar ve söz sahipleri kılalım istemiştik. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ Firavunların saltanatlarına varisler kılalım diye Rabbim kullarına nimet etmek istemişti. Ama kullar Allah'ın nimetinden uzaklaşıyorlar, Allah'ın nimetini istemiyorlar, istemez bir tavrın içerisine giriyorlar. Rabbimiz el-Vahhab'dır, nimetlerini verendir, hibelerde, bağışlarda bulunandır ve bu Rabbimizin hibesi daha önceki peygamberlere olduğu gibi bugün de biz Müslümanlara devam ediyor. Yeter ki biz Rabbimizin hibelerine, bağışlarına layık bir hayat yaşamaya çalışalım. Yeter ki Rabbimizin hibesini isteyelim. Rabbimiz de o zaman bize rızıklarımızı, hibelerini, bağışlarını gönderecektir inşallah. Diğer okuyacağımız isim Er-Razzak ismi. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 128 kez kullanılan rızık kelimesinden türetilmiştir bu Razzak kelimesi. Yine bu kelime de ismi faildir, mübalağa ve devamlılık ifade eder. Yani Rabbimizin Razzak özelliği, rızık verme özelliği, hiçbir insanda bulunmayan, hiçbir güçte, hiçbir makamda bulunmayan bir şekilde ve sürekli bir şekilde devam eder. Allah'ın ismi olarak Er-Razzak ismi, Kitab-ı Kerim'inde bir kez zikredilmektedir. O da Zariyat suresinin 58. ayet-i kerimesinde. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Muhakkak ki Allah, işte o gerçek Razzak'tır, güç ve metanet sahibidir Allah-u Teala. 6 kez de Razıkîn şeklinde çoğul olarak kullanmaktadır. Vallahu hayrur razıkîn. Cuma suresi 11. ayet-i kerime. Yani rızık verdiğini iddia eden, rızık veriyormuş gibi görünenlerin en hayırlısı Rabbimizdir, Allahu Teala'dır. Rızık, Razzak ve Razıkîn kelimelerinin hepsi sadece Allahu Teala için kullanılır. Allah'tan başkasına bu isimler isim olarak verilmez kesinlikle. O halde Allah Razzak ise rızık ne demektir? Yani Rabbimiz bize neyi veriyor ki Razzak oluyor? İşte bunları Kur'an'dan öğrenmeye çalışalım. Rızık kelimesi kelime manası olarak öncelikle kendisiyle faydalanılan maddi manevi her türlü şeye rızık denir. Allah-u Teala'nın canlıların hayatlarını devam ettirmeleri için verdiği her şeye yine Rabbimizin rızkı diyoruz, rızık diyoruz. Rızık hem yiyecek, içecek, hayvanlar, yağmur, meyveler gibi maddi şeyler içinde kullanılır. Yine ilim, hayırlı ömür, salih amel, hayırlı eş ve evlat için de rızık tabiri kullanılmaktadır. Mesela Araplar, rızıktu bi mevlud veya rızıktu bi veledin, ben bir çocukla rızıklandırıldım, Rabbim bana rızık olarak bir çocuk verdi diye söylerler. Yani rızık kelimesi, görülen, görülmeyen, somut, soyut, bilinen, bilinmeyen bütün Rabbimizin bağışları için, Rabbimizin nimetleri için kullanılır. Mesela Bakara suresinde hemen baş tarafta وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Müminler, müttakiler rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Ayet kerimesinde Fahrettin Razi rızık kelimesini Allah-u Teala'nın vermiş olduğu her türlü imkan, Rabbimizin vermiş olduğu her türlü nimet için kullanıldığını söylüyor. Allah Razzak'tır. Allah-u Teala'nın Razzak isminden ne anlayacağız? Birincisi, Allah-u Teala rızkı yaratır. Yeryüzünde insanların rızıklanmış olduğu, nimetlenmiş olduğu her türlü rızkı Rabbimiz yaratır. Bu konuda kesinlikle başka yaratan bir güç kesinlikle yoktur. Sonra Allah-u Teala rızkı verir. Kullarına rızkı veren de O'dur. Sonra Allah-u Teala'nın Razzak olması bir de şu anlamdadır. Allah rızkı çeşitli sebeplere bağlamak suretiyle onu her canlının istifadesine sunmuştur. Yani bugün insanlar bazı kaynaklardan nimetlenseler bile, bazı yerlerden maaş ve ücret alsalar bile, geçimlerini bazı sebeplerden elde etseler bile, o sebepleri yaratan, o insanlara o gücü, o imkanları veren de yine Rabbimizdir. Yani Rabbimizin Er-Razzak ismi olmazsa hiçbir insan, hiçbir canlı kesinlikle rızıklanamaz. Rabbimizin Razzak oluşu iki boyutludur. Yani hem dünyadadır hem de ahirettedir. Allah dünyada da Razzak'tır, ahirette de Razzak'tır. Hud suresinin 6. ayet kerimesinde Rabbimiz dünyadaki Razzak oluşunu şöyle anlatıyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı yoktur ki, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onların rızkını Allah vermesin. Bütün canlıların rızkını Allah-u Teala verir. Ankebut suresinin 60. ayet kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. وَكَاَيِّمْ مِنْ دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşıyamazlar. Yani öyle güçsüzdürler ki rızıklarını kazanamazlar. Böyle imkanları yoktur. Veya ayeti başka bir şekilde de tercüme edecek olursak. Nice canlılar vardır ki onlar kesinlikle hiçbir rızık endişesi taşımazlar. Rızık endişesi çekmezler onlar. Allahu yerzukuha ve iyyakum. Allah bu tip kimseleri de, sizleri de, böyle canlıları da, sizleri de rızıklandırır, rızkı verendir. Allah-u Teala bütün canlıların rızıklarını tekeffül etmiştir. Allah-u Teala kendi üzerine almıştır. Kullarını rızıklandırmayı Rabbimiz kendi üzerine almıştır. Yani Allah-u Teala bizleri yaratıverip salıvermemiştir. Bizler üzerindeki kontrolü devam etmektedir. Razzak özelliğiyle bizi yarattıktan sonra Rabbimiz Razzak özelliğiyle beraber bize nimetini devamlı gönderiyor. Bu nimetinde de devamlılık var. Mesela Rabbimiz rızık endişesinden dolayı çocuklarınızı öldürmeyin diyor. İsra suresinin 31. ayet kerimesinde. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Sizi de onları da rızıklandıran biziz. Peki Allah-u Teala herkese rızık veriyor, bütün canlıları rızıklandırıyor da bugün yeryüzünde bazı insanlar açlıktan ölüyorlar veya açlıktan öldükleri iddia ediliyor. Bu nedendir acaba, niye böyledir diye aklımıza böyle bir soru gelebilir. Allah-u Teala gerçekten bütün canlıları rızıklandırır. Bütün canlıların ihtiyacı olan rızıkları verir. Yine yapılan istatistiklere göre bugün dünyada Rabbimizin nimetleri bu dünya insanları gibi, bu dünya canlıları gibi 10 misli daha olsa onlara da yetecek şekildedir. Ama işte yeryüzünde zalimler sulta sahibi olmuşlar, mazlumların, mustazafların haklarını gasp etmişler, ezilen güçsüz insanların haklarını gasp etmişler, kimileri, bazı insanlar 9 ekmek yemişler, Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi, kimi 9 kişi de bir ekmeğe talim olmuş, bir ekmeği yemeye çalışmış. Yani bazı insanlar, bazı insanların haklarını gasp etmişler, onların hakları yemişler. Bundan dolayı yeryüzünde bir kıtlık veya bir açlık tehlikesi vardır. Onun dışında eğer insanlar adaletli davransalardı, insanlar kendi haklarına razı olsalardı, başkalarını sömürmeselerdi, başkalarının rızıklarının üzerinde saltanat kurmasalardı, bütün insanlar yeryüzünde mutlu bir şekilde yaşayacaklardı. Ama zalimler, obur insanlar, bunlar hırslı insanlardır, doymak bilmeyen insanlardır, saltanatlarına saltanat katmak için gariban insanların, zavallı insanların, normal halkın, vatandaşların rızıklarına da gözlerini dikmişlerdir. Bundan dolayı bu zalimler onları da sömürmüşlerdir. Ve bugün Batı medeniyetine bakalım. Batı medeniyeti 3. dünya ülkelerinin sömürülmesinden ortaya çıkmıştır. Onlar bugün insan hakları derler. Bugün insanları sevelim, çevreyi koruyalım derler. Ama bu görkemli saltanatlarını, bu debdebeli saltanatlarını onlar Afrika'da veya dünyanın değişik yerindeki 3. dünya ülkelerini sömürerek bu hale getirmişlerdir. Onların terleri, kanları ve cesetleri üzerinde bu saltanatları kurmuşlardır. Yani Rabbimiz Razzak'tır ve Rabbimizin rızkı adaletli bir şekilde dağıtılırsa bütün insanlara ve bütün canlılara yetecektir. Allah Razzak'tır, rızkı yaratmıştır ama insanlara adaletli bir şekilde paylaşmayı ve dağıtmayı insanlara bırakmıştır. Rabbimiz dünyada herkese rızık verdiği gibi ahiret gününde de verecektir. Mesela Âl-i İmrân suresinin 169. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur Rabbimiz: "Bel ahyâun 'inde rabbihim yurzakûn." Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılırlar. Şehitler için ölüler demeyin. Onlar Rableri katında diridirler, yaşıyordurlar, haydırlar onlar ve Allah onlara rızık veriyor. Rabbimizin rızkıyla onlar hayatiyetlerini devam ediyorlar. Fatır suresinin 40. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Firavun'un karşısındaki mümin insan diyor ki: "وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ" Kim mümin olduğu halde erkek olsun, kadın olsun güzel ameller işlerse, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ işte bunlar cennete gireceklerdir. وَيُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Rabbimizin huzurunda o cennette hesapsız bir şekilde insanın hesap edemeyeceği, aklının, hayalinin bile ulaşamayacağı rızıklarla Rabbimiz onları rızıklandıracaktır. Rabbimizin Er-Razzak ismini öğrendikten sonra, bu ismin hangi anlamlara geldiğini öğrendikten sonra kullara düşen bazı görevler vardır. Bu ismin bizim üzerimizde belli bir etkisinin, belli bir tesirinin olması gerekir. Şimdi de bunları öğrenmeye, sıralamaya çalışacağız inşallah anlayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz kadarıyla. Rızık verici olarak sadece Allah-u Teala'yı kabul edeceğiz. Allah-u Teala'nın dışında hiçbir kimseyi Razzak tanımayacağız. Rızık verme özelliğini kimseye vermeyeceğiz. Ve hiçbir kimseyi, hiçbir makamı kesinlikle Er-Razzak olarak nitelemeyeceğiz, vasıflandırmayacağız. Bundan dolayı hiçbir kimseden korkmayacağız. Rabbimizin bizim için ayırmış olduğu rızık mutlaka gelecektir. Yani denizlerin dibinde olsak bile, taşın içinde olsak bile, yerde olsak, gökte olsak, nerede olursak olalım, Rabbimiz o rızkı mutlaka bizim karşımıza çıkaracaktır. Rabbimizin verdiği rızkına, kesinlikle bizim için ayırdığı rızka hiçbir kimse engel olamayacaktır. Bundan dolayı hiçbir kimseden korkmayacağız. Kınayanların kınamalarını aldırmayacağız. Allah yolundaki mücadelemize devam edeceğiz. Allah yolunda hakkı söylemeye devam edeceğiz. Ve zalimler bizim rızkımızı keserler diyerek kesinlikle susmayacağız. İslami çalışmalarımıza, kulluk mücadelemize devam edeceğiz. Rabbimizin kitabını okuyup onu hayata hakim kılmanın mücadelesini vereceğiz. Ve kimseden kesinlikle korkmayacağız. Kimseye el açmayacağız. Kimsenin karşısında eğilmeyeceğiz, yamulmayacağız. Başımız dik bir şekilde izzet ve şerefle Rabbimizin huzurunda rızkı Rabbimizden isteyeceğiz. Ve hakkı daima hayata hakim kılmaya çalışacağız. Hakkı ayakta tutmaya çalışacağız inşallah. Rızık endişesinden dolayı Yahudileşmeyeceğiz. Yahudiler dünyayı elde edebilmek için rızık endişesinden dolayı fıtratlarını değiştirdiler, şahsiyetsiz oldular, kimliklerini, vasıflarını değiştirdiler. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri hor gördüler, hakir gördüler. Bundan dolayı Allah-u Teala onları Yahudileştirdi, onları maymunlar ve domuzlar haline getiriverdi. Onları lanetli bir toplum haline getiriverdi. Onların üzerine gazap etti Rabbimiz. Kitabımızın Cuma suresi, Muhammed ümmetinin Yahudileşmemesi için, Yahudileşmesini engellemek için indirilen bir suredir. Cuma suresinde Rabbimiz peygamber gönderme özelliğinden bahsediyor. Ben peygamber gönderirim. Bu konuda kimse bana karışamaz. Bu Allah'ın bir fazladır, dilediğine verir diyerek öncelikle bizim peygamberlere saygı duymamız gerekir. Özellikle Muhammed Aleyhisselam'a saygı duymamız gerekir. O bize kitabı öğretiyor, öğrenmeye çalışacağız. Ayrıca Yahudiler kitaplarına saygı duymamışlar. Maddi menfaatlerinden, dünyevi çıkarlarından dolayı kitaplarını tahrif etmişler. Kitaplarındaki bazı kelimeleri ve kavramları oynamışlar. Doğruları ve yanlışları, helalleri ve haramları değiştirmişler. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Ayetlerle oynamışlar onlar. Böylelikle sayfanın birini kapatıp diğerinden fetva vermeye çalışmışlar. Ayetin bir kısmını kapatıp öbür kısmıyla konuşmaya başlamışlar. Allah'ın kitabına saygısızlık yapmışlar. Allah da onları kitap yüklü eşeklere, merkeplere benzetmiştir. Biz de dünya menfaatleri için, rızık endişesi için Allah-u Teala'yı gazzak olarak kabul etmeyerek tutar Allah-u Teala'nın kitabını değiştirmeye çalışırsak, Allah'ın ayetleriyle oynamaya çalışırsak, hakkı batıla bulayarak bir hayatın içerisine girersek, Allah korusun biz de onlar gibi oluruz, biz de Yahudileşmiş oluruz. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbesinde hutbe okurken sahabenin bir tanesinin kervanı geliyor, davulla, zurnayla, sevinçle geliyor kervan ve Müslümanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbedeyken ayakta bırakıp çıkıveriyorlar. Müslümanların çoğu, cemaatin çoğu camiden boşalıyor, mescidi terk ediyorlar. Oyun ve eğlenceyi, ticareti, kazancı görünce Peygamber'i ayakta dikiveriyorlar hemen. Öyle bırakıveriyorlar. Ama Rabbimiz hemen "Vallahu hayrur razıkin" diyerek, rızık verenlerin en hayırlısı Allah'tır diyerek peygamberi böyle ayakta dikmemek gerektiğini, böyle peygamberi ayakta dikmenin ona saygısızlık olacağını, Yahudileşmek olacağını bize belirtiyor. Mustafa İslamoğlu'nun Yahudileşme Temayülü adlı kitabında Cuma suresi güzel bir şekilde anlatılmış. Oradan Cuma suresini okumaya çalışırsak inşallah daha güzel bir şekilde anlayacağız. Rabbimizin bize vermiş olduğu rızıklara karşı bizim görevimiz ne olacak? Öncelikle rızık helal olan şeylerdir. Haram olan şeylere rızık denmez. Çünkü Rabbimiz rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin diyor. Haram olan şeyler kesinlikle infak edilemez. Bundan dolayı biz Rabbimizin nimetlerini yiyeceğiz, içeceğiz ama Rabbimize şükredeceğiz. İsraf etmeden Rabbimize şükredeceğiz. Rabbimiz biz şükrettikçe artıracaktır. Nimetini bize bağışlayacaktır. Bir de Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu rızkın şükrü infaktır. Yine وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin diyor Rabbimiz. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu her türlü rızkı Allah yolunda infak edeceğiz. Hadis suresinin 7. ayet kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Allah-u Teala'nın sizi halife kıldığı, vekil kıldığı, size verdiği, sorumluluğunu size yüklediği, size kullanım hakkı vermiş olduğu rızıklardan Allah-u Teala için infak edin, Allah yolunda infak edin. Yani Allah bize rızık vermiş, o rızkın başına bizi gözcü olarak dikmiş, vekil olarak bizi tayin etmiştir. Biz Rabbimizin vermiş olduğu, halife olmuş olduğumuz o rızıkları Allah yolunda infak edeceğiz, Allah yolunda harcayacağız. O zaman Rabbimizin rızkına karşı şükretmiş olacağız. Ama Rabbimizin rızıkları sadece maddi şeyler değildi. Görülmeyen veyahut da elle tutulmayan şeyler de Rabbimizin nimetleri ve rızıkları arasında sayılıyordu. Yani Allah bize hangi özelliği verdiyse, hangi kabiliyeti vermişse bunu Allah yolunda seferber edeceğiz. Rabbimiz ilim vermişse bu ilmi Allah yolunda kullanacağız. Rabbimiz mal vermişse bunu Allah yolunda kullanacağız. Eğer Rabbimiz güzel konuşma, güzel anlatabilme, hatiplik özelliği vermişse bunu yine Allah yolunda kullanacağız. Allah sosyal yönümüzü güzelce geliştirmişse bu sosyal yönümüzü, insanlar olan güzel alaka kurma özelliğimizi Allah yolunda seferber edeceğiz, Allah yolunda kullanacağız. Allah akıl vermiş, zeka gücü vermişse, Allah firaset vermişse bunu Allah yolunda kullanmaya çalışacağız. Böylelikle Rabbimizin rızıklarına karşı infak etmiş ve böylelikle şükretmiş olacağız. Bugün öğreneceğimiz Rabbimizin diğer bir ismi El-Fettah ismidir. Bu isim açmak, iki taraf arasında hüküm vermek anlamlarına gelen fetih kelimesinden türetilmiştir. Yine bu isim de mübalağa ve devamlılık ifade eder. Yani Rabbimiz El-Fettah ismiyle açmaya, hüküm vermeye devam ediyor. Bu konuda kesinlikle bir kesinti yoktur. Fetih kelimesi isim ve fiillerle birlikte, yani isim kalıplarıyla ve fiil kalıplarıyla beraber kitabımızda 38 kez zikredilmektedir.
Fetih kelimesi bu ayetlerin büyük bir bölümünde Allah-u Teala'ya izafe edilmektedir. Yani Allah için kullanılmaktadır fetih kelimesi ve türevleri. Mesela iyilik, bolluk kapılarını açma konusunda Rabbimiz için şu ifadeler kullanılır. Ayetlerde şu ifadeler geçer. Maide suresinin 52. ayet kerimesi فَعَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ Umulur ki Allah-u Teala bir fetih getirir. Bir zafer verir. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı, Allah'ın nusratı ve fetih geldiği zaman. Enam suresinin 59. ayet kerimesinde de şöyle buyurulur. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُ Gaybın anahtarları, açıcıları Allah'ın yanındadır, Allah'ın katındadır. Allah'tan başka da onu kimse kesinlikle bilmez. Enam suresinde de Rabbimiz 44. ayet kerimesinde şöyle buyurur. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ Kendilerine hatırlatılan şeyi unuttular, unutur gibi davrandılar veya gündemlerine almadılar. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ Artık biz bütün güzel şeylerin, bütün nimetlerin kapılarını onlara açıverdik. حَتَّى فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا Bizim verdiğimiz nimetlerle sevindiler, şımardılar. اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً Biz onları ansızın yakalayıverdik. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Ve bir de baktın ki onlar ümitlerini kaybetmiş bir şekilde, basılı bir şekilde ortada kalıverdiler. Araf suresinin 96. ayet kerimesinde de yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Eğer kariye halkı, şehir halkı kendilerine mesaj ulaşan, Allah'ın peygamberi gönderilen veya kitap gönderilen toplumlar iman etseler ve takav Allah'a saygılı davransalar, kulluk bilinci içerisinde olsalardı لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Artık semadaki ve yerdeki bütün bollukları, bütün nimetleri onların üzerine açıverdik. Bunların kapılarını onlar üzerine açardık. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا Fakat yalanladılar, yalan saydılar, yalanlayan bir hayatın içerisine girdiler. فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazandıkları günahlardan dolayı biz de onları yakalayıverdik, onların işini bitiriverdik diyor Rabbimiz. Bütün bu ayetlerde iyilik, bolluk kapılarını açan anlamında kullanılmaktadır. El-Fetih kelimesi veya El-Fettah kelimesi. Diğer bir anlam, anlaşmazlıkları gideren, adaleti gerçekleştiren, safları belirginleştiren, safları ayıran anlamındadır. Hazreti Şuayb dua ederken Rabbine Araf suresinin 89. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. رَبَّنَا فْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ Ya Rabbi, bizimle kavmimizin arasını hak ile ayır. Hakkı ortaya çıkar ya Rabbi. Veya kavmimizin karşısında bize hak kimliği ver ya Rabbi. Bizim saflarımızı ayır, hak ile ayır ya Rabbi. Biz hakkın safında yer alalım ya Rabbi diye yalvarıyor. Ve ente hayrul fatihin. Çünkü sen ayıranların, karar verenlerin, ortaya çıkaranların, kimlik verenlerin en hayırlısısın ya Rabbi. Fetih ve zafer vermek anlamında da kullanılıyor. Fetih suresinde ve Nasr suresinde اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik, zafer verdik. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı ve zafer gelindiği zaman insanlar Allah'ın dinine öbek öbek grup grup gireceklerdir. Saf suresinin 13. ayet kerimesinde de Rabbimiz Allah'ın zaferine, Allah'ın fethine layık olabilmek için bizden bir takım şeyler ister. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Sizi elim olan, can yakıcı olan cehennem azabından kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Bir ticaret kervanına katayım mı sizi? Bir ticarete girmek ister misiniz siz? Siz elim olan cehennem azabından sizi kurtaracak bir şirkete, bir holdinge girmek ister misiniz diyor Rabbim. Bize sayıyor. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Allah yolunda bütün enerjilerinizi, bütün kabiliyetlerinizi ve yeteneklerinizi Allah yolunda harcarsınız. Allah'ın yoluna sarf edersiniz. İşte o zaman Rabbim يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah sizin günahlarınızı affedecek. Altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. وَمَسَاكِنَ تَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدٍ Adin cennetlerinde güzel güzel köşkler ve saraylar verecek size. Daha bitmedi diyor Rabbimiz. وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ غَر۪يبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Sevineceğiniz daha başka şeyler de var. Eğer siz Rabbimizin belirlemiş olduğu ticaret kervanına katılırsanız, Rabbimizin öğretmiş olduğu, rehberlik yapmış olduğu ticari hayata girerseniz, Rabbimizin şirketine dahil olur, eğer Rabbimizin belirtmiş olduğu o holdingde ticaret yapmaya çalışırsanız, Allah-u Teala size verecek. Ne verecek? Nasrun minallah, Allah yardımını gönderecektir. Ve fethun garib, o zaman fetih yakın olacak. Ve beşşir müminin, işte müjdeleyecekseniz müminlere bunları müjdeleyin. İnsanları ticarete çağıracaksanız Allah'ın ticaretine çağırın. Kulların ticaretine çağırmayın. Müslümanların paraları üzerinde saltanat kuran insanlar, Müslümanların paraları üzerinde müstekbirleşen, gurur ve kibir abidesi haline gelen insanlar, Müslümanların paralarıyla Müslümanları beğenmeyenler ve İslami mücadeleye yardım etmeyen, yardımcı olmayan insanlar. İşte biz Allah-u Teala'nın ticaretine tabi olacağız. Rabbimizin göstermiş olduğu ticaret yolunu tutacağız. Bu kervana gireceğiz. Böylelikle biz zaferi elde edeceğiz. Biz kendi kendimize ayetler uyduruyoruz. Şeytanların ayetlerine tabi oluruz. Müslümanlar şöyle yapması lazım. Müslümanlar ekonomik yönden çok güçlü olması lazım. Müslümanlar böyle yapması lazım diye. Ama Müslümanlar ekonomiye sahip oldukları zaman firavunlardan, karunlardan daha fazla kibirleniyorlar. Daha fazla gururlanıyorlar. Artık dünyaya ölmemecesine bir sarılmanın içerisine giriyorlar. Allah-u Teala zafer isteyenlerden bahsediyor. Müminler zafer istediler Allah'tan. Bizim hakkımız zaten Rabbimizden isteriz biz zaferi. Rabbim de zaferi verir. Eğer biz Allah'ın ticaretine, Allah-u Teala'nın göstermiş olduğu ticarete tabi olacak olursak Rabbim zafer verecektir. اِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ Eğer siz fetih istiyorsanız muhakkak ki size fetih gelmiştir. Fetih gelecektir. وَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Müslümanlar ve peygamberler fetih istediler. Allah'tan zafer istediler. Allah da onlara zaferi verdi. Böylelikle her cebbar ve her anit olan, her zorba, inatçı yok oldu, perişan oldu ve gitti. Yine Allah-u Teala kıyamette de insanların arasını açıp ayıracaktır. Kıyamette de safları belirginleştirecektir. Dünyada insanların safları nasıl belirginleştiriyor? İnsanları nasıl ayırıyor Rabbimiz? Kitabıyla, peygamberiyle İnsanların kimliklerini nasıl belirliyor Rabbimiz? İşte ahiret gününde de insanların arasını ayıracaktır. Kıyametin bir adı da Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Yevmul Fetih'tir. Yani fetih günüdür. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ Söyle, o fetih günü, yani her şeyin ayrıldığı gün, her şeyin ayrıştığı gün, Rabbimin İnsanların kimliklerini açığa çıkardığı gün la yenfa'u allazina kafaru imanuhum. İmanları kafirlere fayda sağlamayacak. Ve lahum yunzarun. Onlara Rabbimiz rahmet nazarıyla bakmayacak da. Onlara iltifat etmeyecek. Onları arındırmayacak. Onları adam yerine koyup onlarla konuşmayacaktır kesinlikle. Bugün dünyada bazı şeyler açılmıyor. Bazı perdeler kapalı kalıyor. Müslümanların aleyhinde çalışanlar, kalpleri Müslümanlara karşı kin ve nefret dolu olan insanlar, ağızlarıyla Müslümanlara kin kusan insanlar. İşte bazı gerçekler dünyada açılmıyor. Bazı gerçekleri insanlar göremiyorlar. Bazen insanların basiretleri, bazen insanların kalplerindeki perdeler kapalı oluyor. Ama ahiret gününde kesinlikle bu perdeler açılacaktır. Herkesin iç yüzü, herkesin niyetleri ortaya çıkacaktır. O gün fetih günüdür. O gün kimliklerin ayrıştığı, herkesin yaptıklarının ortaya çıkacağı, kapalı kapılar ardında yapılan şeylerin ortaya çıktığı gün olacaktır o gün. Allah-u Teala'nın bizim için açmış olduğu kapıları kesinlikle kimse kapatamaz. Allah'ın rahmet kapılarını kesinlikle kimse kapatamaz. مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا Fatır Suresi 2. Ayet-i Kerime. Allah-u Teala insanlar için bir rahmet açarsa, kesinlikle o rahmeti tutacak, o rahmeti engelleyecek kimse yoktur. Allah nurunu tamamlamak istiyor. Allah müminlere nimet etmek istiyor. Bu nuru kesinlikle kimse söndüremeyecektir. Rabbimizin rahmet kapılarını kimse kapatamayacaktır. Eğer biz Allah-u Teala'nın rahmet kapılarına layık olursak, eğer iman eder takvalı olmaya çalışırsak, Allah bütün kapıları, bereket kapılarını bizim üzerimize açacaktır. Evlerimizde, bireysel hayatımızda, ailevi hayatımızda, sosyal hayatımızda, ekonomik hayatımızda, siyasi hayatımızda mutlaka fetihler olacak. Rabbim kapıları açacak, bereketler olacaktır ve o zaman Müslümanlar Allah'ın bereketine nail olacaklar ve zavallı insanlara, ihtiyaç sahibi olan insanlara da Allah-u Teala'nın bu lütfunu dağıtacaklar ve vereceklerdir. El-Fettah kelimesi kitabımızda Sebe suresinin 26. ayet kelimesinde geçiyordu. Kul yecme'u beynene rabbuna. De ki Rabbim bizim aramızı birleştirecektir. Bir araya getirecektir. Sümme yeftahu beynene bil hak. Sonra aramızı hak olarak açacaktır. Yani Allah-u Teala insanlar arasını hak ile açacaktır. Hak ile ayıracaktır. Yani Allah-u Teala insanlara bir kimlik verecektir. Hak kimliği verecektir. Böylelikle insanlar hak kimliğiyle, hak şahsiyetle diğer insanlardan ayrılacaklardır. Ve huvel fettahul alim. O Allah el fettahtır, el alimdir. Yani rızık kapılarını açandır. Bütün engelleri kaldıran odur. Kalp ve basiretleri örten perdeleri kaldıran odur. Ön yargıları, peşin fikirleri gideren odur. Allah'ın nurunun önündeki engelleri kaldıran odur. Zalimlerin sultasını ve saltanatını yıkacak, alaşağı edecek yine odur. Bilinmezlik perdesini kaldıran, gerçeği ortaya koyan odur. İlmi ortaya koyan, ilmi insanların arasına yayan odur. Kitabı ilim kaynağı olarak, peygamberi de hikmet kaynağı olarak gönderen yine Allah-u Teala'dır. Hidayetle ilgili bütün problemleri çözen odur. Yani Rabbimiz El-Fettah'tır. Problemleri halleder, hüküm verir, karar verir, bize güzeli ve doğruyu gösterir. Hakkı bize gösterir, hakka tabi olmamızı bizden ister. Allah-u Teala'nın El-Fettah ismini öğrendikten sonra bize bazı görevler düşüyor. Bize bazı sorumluluklar düşüyor. Yani biz bütün bu ayetleri öğrendikten sonra, bütün bu isimleri öğrendikten sonra birileri gibi kör ve sağır kesilmememiz lazım. Rabbimiz Furkan suresinde Rahman'a kul olan insanlara Allah'ın ayetleri onlara hatırlatıldığı zaman lem yakirru aleyha summen ve umyane. Onlar Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır kesilmezler buyuruyor. Yani bu isimleri öğrendikten sonra, bütün bu ayetleri öğrendikten sonra biz mutlaka kendimize bir farklılık olması lazım. Bu ayetler doğrultusunda hayatımıza çeki düzen vermemiz lazım. Yani kör ve sağırlar kulağına gelen şeylerden nasıl ki herhangi bir şey anlamazlar, hayatlarında bir değişiklik olmazsa, biz de Allah korusun onlar gibi olmayacağız. Biz bu isimleri öğrendikten sonra bu isimler bizim hayatımıza mutlaka tesirini gösterecektir. Allah-u Teala'nın El-Fettah olduğunu kabulleneceğiz, bileceğiz. Kesinlikle ümitsizliğe kapılmayacağız. Müslümanla ümitsizlik kesinlikle bir arada bulunmaz. Çünkü Allah'ın rahmetinden kesinlikle ümit kesenler kafirlerdir. Kafirlerden başkası ümit kesmez. Biz ümitli olacağız, Allah fettahtır. Allah bize hayır kapılarını açacaktır. Allah bolluk ve bereket verecektir. Bugün Müslümanların içinde bulundukları sıkıntıları Rabbimiz El-Fettah ismiyle açacaktır. Müslümanları huzura kavuşturacaktır. Allah'ın nurunu engelleyen perdeler var bugün. Allah'ın kitabını hayata hükmetmekten engelleyen bir takım kimseler veya bir takım engeller var. Bir takım maniler var. Allah-u Teala bu manileri ortadan kaldıracaktır. Bu engelleri ortadan kaldıracaktır. Allah'ın El-Fettah ismi bizim hayatımızın bütün veçerlerinde tecelli edecektir. Ve inanacağız ki sonunda mutlaka Allah'ın hükmü galip gelecektir. Yegane galip Allah'tır. El-Aziz Allah'tır. Yine Allah Müslümanlara mutlaka izzet ve şerefi nasip edecektir. Bugün Müslümanlar zillet içerisinde yaşıyor gibi görünseler de ama gerçekte izzet ve şerefe layık olacak olanlar Müslümanlardır. Eğer biz iman eder ve takva sahibi olursak, Rabbimizin yolunda yürürsek, Rabbimiz bütün kapıları bize açacak. O zaman zalimlerin yüzümüze kapanan kapıları artık bize açılacak. Biz o zaman Rabbimizin nimetine nail olacağız ve Rabbimizin hükmüyle hükmetmeye başlayacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah-u Teala'nın El-Fettah ismini zaman zaman dualarında kullanıyor. Allah'ın fetih özelliğini dualarında kullanıyor. Bize de bu konuda örnek oluyor. Mesela camiye girerken Müslüman caminin kapısında şöyle dua ediyor. Peygamber aleyhisselam böyle dua etmesini söylüyor. Allahümme iftah li ebvabe rahmetik. Ya Rabbi rahmet kapılarını bana aç ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti sadece maddi şeylerle değil, Rabbimizin rahmeti bütün hayatı kuşatmıştır, bütün hayatı kapsamıştır. Yani maddi, manevi, görülen, görülmeyen, bilinen, bilinmeyen her türlü rahmeti vardır Rabbimizin. Biz işte Rabbimizin bu rahmetini istiyoruz. Bir de Allah-u Teala kitabının hemen başına Fatiha suresini yerleştirmiş. Fatiha da açış, ön söz, mukaddime, dibacı anlamına geliyor. Yani Rabbimizin bir fethidir bu da. Rabbimizin bir açışıdır bize. Fatiha ile açıyoruz biz kitabımızı. Fatiha sanki bizim andımız gibi, sanki bir işe başlarken onu okuyoruz, onunla başlıyoruz. Ve Fatiha suresini farzlarıyla, sünnetleriyle, vacipleriyle namazlarını kılan bir Müslüman günde 40 kez okuyor, gündeme getiriyor. Böylelikle Allah-u Teala'dan fetih istiyoruz. Allah-u Teala'dan ya Rabbi ben senin kitabını okumak istiyorum ve Fatiha ile işe başladım diyerek Allah-u Teala'nın kitabını açıyoruz. Rabbimizin rahmet kapılarını çalmaya başlıyoruz. Yine Zümer suresinde Rabbimiz cennete girecek olan ve cehenneme girecek olan insanların açılış merasimlerinden, törenlerinden bahsediyor. Ben bu ayetleri de inşallah okuyup sonra dersime son vereceğim inşallah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler grup grup cehenneme sevk edilecekler. Cehenneme sürüklenecekler. Hatta جَاءُوهَا Cehenneme geldikleri zaman فُتُحَتْ اَبْوَابُهَا Cehennem kapıları onlara açılacaktır. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ Size o zaman cehennemin gardiyanları diyecekler ki cehennemin bekçileri size peygamberler gelmedi mi? يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ Rabbinizin ayetlerini okuyan elçiler gelmedi mi? وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Bugüne, bu kıyamet gününe kavuşacağınıza dair size uyarılar getirmedi mi? قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Onlar hepsi, evet Rabbimizin uyarıcıları geldi ama biz yüz çevirdik diyecekler ve Allah-u Teala'nın azap sözü kafirlerin üzerine hak olacak ve gerçekleşecektir. Onlara denecek artık, قِيلَ دُخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Hadi cehennemin kapılarından girin, orada ebedi kalmak üzere. فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Kibirlenen, büyüklenen, Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren insanların akıbeti ne kötüdür. Gidecekleri yer, kavuşacakları azap ne kötüdür. Hemen Allah-u Teala başka bir merasimden söz ediyor. Başka bir açılış var. Bu açılıştan söz ediyor. O da cennet kapılarının açılışı. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rablerine saygı duyanlar, Rablerine karşı kulluk bilinci içerisinde olanlar, takvalı olanlar, haramlardan, yasaklardan kaçınmaya çalışanlar. Onlar da cennete grup grup sevk edilecekler. Grup grup cennete gelecekler. Hatta اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Cennetin önüne gelince cennet onlara yaklaştırılacak ve cennetin kapıları Müslümanlara açılacak. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Cennetin bekçileri diyecekler ki selamun aleyküm tuttum. Ey Müslümanlar, ey cennete hak eden Müslümanlar, ey müttakiler, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Allah'ın bereketi, Allah'ın esenliği, barışı, mutluluğu sizin üzerinize olsun. Tuttum, siz dünyadayken güzel yaşadınız, tayyip oldunuz. Burada da tayyip olacaksınız, burada da temiz olacaksınız. اُدْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ Oraya ebedi kalmak üzere girin diyecek ve bunlara cennet kapıları açılacak. Biz de Rabbimizin El-Fettah ismini güzelce öğrenir, Rabbimizin hayır kapılarını istersek, o zaman bize de Rabbimizin hayır kapıları açılacaktır ve Rabbimizin bu hayır kapılarının önüne hiçbir kimse geçemeyecektir. Allah'ın selamı ve rahmeti sizlerin üzerine olsun.